Ayrım 10. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir sayfa 95. Nesturi ayaklanması ve Bedirhan Bey'in sonu 1843-1846. Bedirhan Bey ile Nesturiler arasında ilk silahlı çatışma 1 Temmuz 1843'te başladı. Çatışma hem vergi işinden hem de misyonerlerin Nesturileri kışkırtmasından kaynaklanmıştır. Bedirhan Bey Cizre müteselliğiydi. Nesturilerden hükümet adına vergi topluyordu. Nesturiler daha önce itirazsız ödedikleri vergileri bu defa ödememek için bahaneler ileri sürmeye başlamışlardı. Bunun üzerine başlayan gerginlik çok geçmeden silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Şemdinli röportajından bir alıntı. Batılı kimi yazarlar, Nesturiler ile Kürtlerin arasındaki dostluğun düşmanlığa dönüşmüş olmasının nedenini bölgedeki Amerikan ve İngiliz misyonerlerinin tutumuna bağlarlar. Özellikle Amerikalı misyoner Dr. Grant'ın 1839 Aşitat'a yaptırdığı misyoner merkezi ya da yatılı okulunun okuldan çok kaleye andırır özellikte olması, Hristiyanlığı yerleştirme ve Nesturileri tam bağımsızlığa kavuşturma amacıyla yapılan yardımlar bölgedeki Kürtlerin kaygılarını artırmıştı. Marşimo'nun Patrick konağında İngiliz misyoneri Besser bulunduğu bir sırada Marşimo konağa İngiliz bayrağı çekecektir. Bundan bir ay sonra da Bedirhan Bey ile Nurullah Bey kuvvetleriyle Nesturi köylerine saldıracak. Muzaffer İlhan Erdost, Şemdinli röportajı, sayfa 69. Nurullah Bey, Hakkari Miri Bey'i olarak Başkale'de oturuyordu. Nesturilerden cizye vergisi topluyordu. Nesturiler bu defa kendisine vergi ödemeyi reddettiği için vergiyi Bedirhan Bey'in toplamasını istemişti. 1 Temmuz 1843'te başlayan ilk saldırıya ilişkin söylentiler farklıdır. Bir açıklamaya göre Nesturiler Sersipi köyünü talan etmiş, Bedirhan Bey'in adamlarını ve iki seyidi öldürerek kanlı gömleklerini beye göndermişler imiş. Bir başka anlatıma göre ise Bedirhan Bey Marşimo'nun Patrick annesini öldürmüş, parçalayıp zap suyuna atmış imiş. Asuri kaynakları da önce Kürt aşiretlerinin Nesturi aşiretine saldırdığını ileri sürer. İlk saldırıyı kim yapmış olursa olsun Nesturiler ile Bedirhanlılar arasında kanlı bir çarpışma yaşanmıştır. Bazı batılı kaynaklar bölgedeki nüfus miktarını hesaba katmadan fantastik rakamlar ileri sürmüşlerdir ve bu rakamları bugün bile tekrarlarlar. Günümüzde Türk tarihini kabaca çarpıtarak kitap yazan fanatik bir Kürtçü, Bedirhan Bey'in 70 bin kişilik bir kuvvetle Nesturileri kılıçtan geçirdiğini anlatır. McDowell, cilt, sayfa 81. Ya tarih bilmeyen ya sayı bilmeyen bu gibi yayınların ciddi bir tarafı yoktur. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu 1839 Nizip Muharebesi için bu rakamın ancak yarısı kadar bir kuvveti toplayabilmişti. 4 yıl sonra tek başına Şemdinli bölgesi 70 bin kişilik bir kuvveti nasıl çıkarırdı? Bölgenin eti neydi, budu neydi diyen yok. Bey'in 70 bin silahlı adamı varmış da 10 bin Nesturi'yi kılıçtan geçirmiş imiş de vesaire vesaire yazılıp çizilmektedir. Oysa Hakkari bölgesindeki Nesturilerin tüm sayısı 10-11 bin civarında idi. Nesturi ayaklanması 1845 yılına kadar sürdü. 1846 yılında Cizreli Bedirhan Bey 1802-1870 Tanzimat reformlarına karşı ayaklandı. Tıpkı Atatürk reformlarına, özellikle halifeliğin kaldırılmasına katlanamayıp ayaklanan Şeyh Said gibi Bedirhan Bey de Tanzimat reformlarını içine sindiremeyerek devlete baş kaldırmıştı. Tanzimat reformları ve bu arada 1840'larda Şemdinli yöresindeki Nesturi ayaklanması Cizreli Bedirhan Bey'i bitirdi. Tanzimat döneminde batıdan örnek alınarak yapılmaya başlanan yeni idari düzenlemelerde Orta Çağ kalıntısı Şarklıdere beyliklere artık yer yoktu. Rumeli'de olsun, Anadolu'da olsun irili ufaklı bütün derebeyi kalıntıları, ayanlıkları ortadan kaldırılacaktı. Devletin yasaları ülkenin her köşesinde geçerli olacak ve uygulanacaktı. Vücudunun değilse bile nüfuzunun kırılıp ortadan kaldırılması gereken beylerden biri de Cizreli Bedirhan Bey idi. Bedirhan Bey bir bakıma bir Osmanlı kamu görevlisiydi. Devlet adına o bölgede vergi topluyordu. Halktan devletin istediğinden iki katı vergi topluyor, yarısını kendine alıyordu. Bey idi, varlıklıydı, geniş bir ailesi vardı, çevresinde nüfuzu vardı. Ama kıyaslamak gerekirse Tepedelen'le Ali Paşa kadar nüfuslu olmamıştı. Devlete bağlı ve sadıktı. Tanzimat fermanına gelinceye kadar devlete hizmette pek kusur etmemişti. Osmanlı savaşlarına katılıyordu. Nizip Meydan Muharebesi'nde de görev almıştı. Kendisine Miralay, Albay rütbesi verilmişti. Beyliğinin sonuna kadar paşa da yapılmıştı. Ne var ki Bedirhan Bey veya Bedirhan Paşa Tanzimat'a ayak uyduramamıştı, uyduramazdı. Çünkü Tanzimat o döneme kadar bir çağdaşlaşma hareketiydi. Bedirhan Bey ise Orta Çağ kalıntısı bir derebeyiydi. Çağdaşlaşan bir devlette derebeyliğe yer yoktu, olamazdı. Her derebeyi kalıntısı er geç tasfiye edilecekti, ediliyordu ve edildi. Nesturi olayları Bedirhan Bey'in düşüşünü hızlandırdı. İngiltere, Nesturilere saldıran bu güçlü beyi hedef almıştı. Bedirhan Bey'in derhal cezalandırılması için Türk hükümeti üzerine ağır baskı yaptı. İngiliz Büyükelçisi ağır konuşuyordu. Tanzimat fermanı uygulanmaya konmuştu. Hani artık Hristiyan Müslüman ayrımı gözetilmeyecekti? Hani herkes mal ve can güvenliği içinde olacaktı? Padişah fermanı böyle mi uygulanacaktı? Tanzimat dönemi böyle mi olacaktı? Bu dönemde bu muydu Osmanlı'nın adaleti? Fransa ve öteki büyük devletler de İngiltere'yi desteklediler. Bedirhan Bey, Kürt dağlarında bulunan Nesturi taifesi üzerine gönderdiği 10 bin kadar tüfekli kuvvetle Deire ve dağlar arasındaki nice köyleri basmış ve özellikle Bindespindo köyünden aldıkları mal, eşya ve kitapları götürmüş, kiliseyi tahrip etmişti. Ahaliye zulüm ve işkence yapılmış, birkaç yüz kişi Cizre Bey tarafından esir gibi satılmak üzere götürülmüştü. Patrik kaçarak Musul'da İngiliz konsolosluğuna sığınmıştır deniyordu. Nazmi Sevgen, Kürtler 8, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, No 12, Eylül 1968, sayfa 46 ve Erdost, Cilt, sayfa 70. Bedirhan Bey'in Nesturiler üzerine hareketi nedeniyle Dahiliye Nezaretinden Anadolu Ordusu Müşürlüğü'ne 27 Zilkade 1260, 13 Haziran 1844, Diyarbakır, Musul ve Sivas valiliklerine yeniden Anadolu Ordusu Müşürlüğü'ne gönderilen 27 Cemaizel Evvel 1262 ve 20 Haziran 1946 tarihli yazılarda Cizre Müteselimi Bedirhan Bey'in 10 binden fazla Kürt askeriyle Hakkari Sancağı'ndaki Nesturi reayasından Tuhuf ve Tiyar aşiretleri üzerine hareket ve hücumla bir hayli nüfusun katil ve idamına cüret ettikleri ve icap eden tedbirin alınması emredilmiştir. Bunun üzerine Diyarbakır'dan gönderilen birliklerle sıkıştırılan Bedirhan Bey, İngiliz konsolosu aracılığıyla Sultan Abdülmecid'e bir taahhütname arz etmiştir. Burada Hakkari kazalarına ve Tiyar ve Tuhup, Nesturi aşiretlerine karışmayacağına, gerek kendisi yanında gerek halk elinde bulunan Nesturi tutsakları serbest bırakacağına, kendi yönetimindeki köylüler için hükümetçe belirlenecek münasip miktardaki akçeyi her yıl ödeyeceğine, Marşimoni Nesturilerin patriği olarak tanıyacağına ve onların işlerine karışmayacağına, Müslüman ve Hristiyanlara eşit davranacağına söz vermiştir. BTTD No 12 sayfa 51 ve Erdost sayfa 71. İstanbul'dan Nazım Efendi adında devlet büyüklerinden bir zat Bedirhan Bey'e gönderilmişti. Nazım Efendi Bedirhan Bey ile uzun uzun görüşmeler yapmış ve iki taraf bazı kararlara varmışlardır. Bunun üzerine Bedirhan Bey hükümete 5 sefer 20 Ocak 1846 tarihli şu arızayı göndermiştir. Saygı hitabından sonra: Şerefi çok parlak olan Saltanat-ı Seyniye'den bazı hususların müzakeresi için memur olarak gönderilmiş olan devletin ileri gelenlerinden Nazım Efendi kullarıyla gönderilmiş olan yüksek emir namelerinin kavramları ve efendi kullarının ifadeleri kölenizin dimağında tamamıyla yer etmiştir. Vurgular benim. Kulları, ebediyete kadar devam edecek olan devlet-i âliyenin en aşağı bendesi, böyle uzak yerde kalmış, kul ve kölesi olduğum halde bazı sebeplerden ötürü bir müddetten beri içinde bulunduğum ürküntü halinden kurtulmaklığım ve teminim hususunda bu suretle layık görülen yüksek müsaade, bilhassa Zat-ı Hümayun-ü Mülükane ile devlet ileri gelenlerinin merhamet ve şefkatlerini sağlamlaştırarak bu kullarını her daim devam ettiğim hayırlı dualarının edasına bir kat daha mecbur etmiştir. Bin canım olsa cümlesini padişahımızın uğruna fedaya hazırım. Bundan sonra vaki olacak kulluk tavır ve hareketlerimi Nazım Efendi kullarıyla müzakere ederek kararlaştırmış ve icrası taahhüt olunan maddeleri bildirir bir senedimizde ekli olarak takdim kılınmıştır. kerem sahibi olan tarafınıza mezkur maddelerin icrası uygun görüldüğü takdirde bundan sonra uyarınca hareket edilecektir. Aksi hareketin vaki olursa icap eden cezaya razı olacağım meydanda olduğundan şimdiye kadar bazı kusurlarda bulunmuş isem bu da ancak cehlimden ileri gelmiştir. Bunun da affı saltanat-ı seyniyetin şanından olduğun için bu suretle acizlerinin kötülüklerini kaydeden sahifelere bir affı âli kalemi keşide çekilmesi buyurulması niyazıyla kulluk arizam yüksek katlarına sunulmuştur. İnşallah maruzatım geniş görüşlü yüksek zatınıza malum oldukta bu bapta ve herhalde emir ve ferman efendimizindir. 5 sefer 1263 1846 kulunuz Bedirhan Bey Abdullah. Nazmi Sevgen, Kürtler 8, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, No 12, Eylül 1968, sayfa 49. Bu arıza en açık bir teslimiyet belgesidir. Ama Padişah Abdülmecid 1839-1861 ve hükümet Bedirhan Bey'in sadakatinden yine de emin olamamışlardır. Bu kuşkularında haklı oldukları da ortaya çıkmıştır. Gerçekten çok geçmeden Bedirhan Bey'de hükümete karşı bazı hareketler sezilmiş ve görülmüştür. Bedirhan Bey hükümetin ona karşı askeri hareketlere giriştiğini haber almış, bunun üzerine yabancılara da başvurmuştur. Bu başvuru kendisi için acı olmuş ve hükümetin kuşkularını artırmıştır. Yukarıdaki teslimiyet belgesinden 22 gün sonra Bedirhan Bey'in İngiltere'nin Bağdat Başkonsolosluğuna başvurup aşağıdaki şartlarda hükümete boyun eğeceğini bildirmiştir. 1. Bedirhan Bey konsolos kefil olursa İstanbul'a gidecektir. 2. Hakkari bölgesindeki Tiyar ve Tuğup aşiretlerine bir daha karışmayacaktır. 3. Nesturi esirlerini derhal serbest bırakacaktır. 4. Bundan böyle kendi adına değil, padişah adına hutbe okutacaktır. Meğer Bedirhan Bey kendi adına hükümranlık alameti olan hutbe okutmaya kalkışmış ki sadece bu bile onu idama götürmeye kafiydi. 5. Bundan sonra imamlıktan da vazgeçecektir. Demek ki imamlığa da yeltenmiş. 6. Zeynel Bey'i Musul'a gönderecektir. 7. Kendi bölgesinde hükümetin belirleyeceği her yıl ödemeyi taahhüt etmektedir. 8. Marşemun'u Nesturilerin patriği olarak tanıyacak ve onun işlerine karışmayacaktır. 9. Müslüman ve Hristiyanları bir tutup onlar hakkında eşit muamele uygulayacaktır. 10. Bundan sonra halkı yurtlarından nakil ve idamla tedip, terbiye etmekten vazgeçecektir. Demek ki tanzimat fermanına rağmen Bedirhan Bey kanunsuz hareketlerini sürdürüyor, insanları sürgüne gönderebiliyor, idam ettirebiliyordu. Bir hukuk devletinde böyle bir şey söz konusu olamazdı. Sadece bu çağ dışı hareketi bile onun orta çağ kalıntısı beyliğini ortadan kaldırmak için yeterli ve haklı bir gerekçeydi. 11. Daha önce yaptığı gibi Musul'a maiyetinde çok sayıda silahlı ile gitmemeyi taahhüt eder. 12. Hükümet tarafından her ne teklif ve emrolunursa cümlesini kabul eder. Bedirhan Bey teslim olmak için böyle şartlar ileri sürebilecek durumda değildi. Anadolu ezici kuvveti karşısında silahlı adamlarının çoğunun hükümet tarafına geçiverdiklerini gördü. Kendisine bağlı gibi görünen 4-500 avanesiyle Oruh Kalesi'ne çekildi ve çok geçmeden burada kayıtsız şartsız teslim oldu. Tarih 11 Şaban 1263. 14 Ekim 1846. Anadolu ordusu müşiri Osman Paşa 15 gün sonra Bedirhan Bey'i, bütün ailesini ve Han Mahmut'u İstanbul'a sevk etti. Bedirhan Bey ile beraberinde olanların Girit'e, Han Mahmut'un da Rusçuk'a sevk edilmeleri kararlaştırıldı. Evvelce Bedirhan Bey'e verilmiş olan nişan İstanbul'dan ayrılmadan önce kendisinden alınarak ordu müşiri tarafından sadarete gönderilmiş ve darphaneye teslim edilmiştir. Eski Cizre müftüsü Abdülkudüsi Efendi ile Şeyh Abdülgani de Bedirhan Bey ile beraber Girit'e sevk edildi. 63 kişilik Bedirhan Bey kafilesi 21 Zilkade 1263 7 Haziran 1847 tarihinde Girit'in merkezi Kandiye'ye varmışlardır. Sevgen, Kürtler 11, numara 16, Ocak 1969, sayfa 40-41. Bedirhan Bey'in kendisine, karılarına, odalıklarına, 21 erkek ve 21 kız olmak üzere toplam 42 adet çocuğuna ve hizmetçilerine maaş bağlandı. Avrupa'da hoşnutluk. Bedirhan Bey'in devrilmesi Avrupa'da hoşnutluk yaratmıştır. İngiltere, Osmanlı hükümetini hararetle kutlamıştır. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Lord Cowley 26 Temmuz 1847'de Hariciye Nazırına şu tebrik mektubunu göndermiştir. İngiltere Büyükelçisi Osmanlı ordusunun Bedirhan Bey'e karşı kazandığı galebeden dolayı en içten tebriklerini arz eder. Elçi, Osmanlı hükümetini bugünkü harekata mecbur eden insani sebepleri, alınan tedbirleri, padişah hazretlerinin takdirlerini kazanan adil ve merhametli fikirleri layıkıyla takdir etmektedir. Büyükelçiliğimizin memuriyet dairesi dahilinde bir takım mezalim ve diğer kötü olayların def ve meni için bunca övünülecek çalışmalar yapılmış, Hristiyan ve günahsız ölülerin intikamı alınmıştır. Elçi, tahsim ve sitayiş ettiği insaniyet yararına ve umumun emniyeti namına olan her türlü çalışma ve vuruşmanın muvaffakiyet ve zaferle sonuçlanması için dua etmesinin manasız bir cesarete hamledilemeyeceğini umar. Elçi, bu fikir ve temennilerin kabine azası bulunan paşalar hazretine bildirilmesi hususunda Hariciye Nazırı Efendi Hazretlerinin himmetini rica eder. Padişah hazretlerinin uzun zaman makamlarında şefket ve şan ile kalmaları elçinin en has niyazıdır. Yakında muazzam Osmanlı Devleti'nde ayin ve mezhep maddelerine dair olan bütün imtiyazların ortadan kaldırılmasıyla zat-ı Hazreti Mülükhane yalnız inançları bakımından birbirlerinden farklı olup yoksa saltanat-ı seniyelerine karşı sadakat ve istikamette eşit olan muhtelif unsurlardan kurulu büyük bir milletin padişahı bulunacaklarında şüphesi olmadığı ifadesini elçi Hariciye Nazırı Efendi Hazretlerine malum olan üstün saygısının tekrarına güzel bir vesile saymıştır. İngiliz politikası Nesturilerin karşısında bir güç olan Bedirhan Bey'in sahneden silinmesinde etkili olmuştur denilebilir. Tanzimat reformlarına ayak uyduramayan Bedirhan Bey'in düşmesi kaçınılmazdı. İngiltere bu düşüşü hızlandırmıştır. İngilizler önce mahallinde çalışarak Nesturileri Kürtlere karşı kışkırttılar. Bedirhan Nesturileri terbiye etmeye başlayınca bu defa diplomatik yolla Osmanlı hükümetini harekete geçirdiler ve Bedirhan Bey Osmanlı gücü karşısında tutunamayarak yenildi. Canından değilse bile malından mülkünden oldu, yurdundan sürüldü ve sahneden silindi gitti. Nesturilere gün doğdu, meydan Marşimon'a kaldı. Bu gelişmeye İngilizlerin sevinmesi normaldir. Bedirhan Bey Girit'te sürgündeyken kendisine 19 bin kuruş aylık bağlandı. Ayrıca 1858 yılında Miri Miranlık, Paşalık rütbesi tevcih edildi. Bundan sonra kendisine Paşa denmeye başlandı. Bedirhan Paşa Kırım Savaşı'nın ardından Girit'teki sürgünden veya mecburi ikamet cezasından kurtuldu. İstanbul'a döndü ve burada 7 yıl oturduktan sonra 1868 yılında Şam'a yerleşti. Ve 1286-1870 yılında orada öldü. Şam'ın Salihiye mevkiinde toprağa verildi. Sevgen, Kürtler 12, numara 17, Şubat 1969, sayfa 51. Bedirhan Paşa 68 yaşında öldüğünde geride tam 63 kişilik bir aile bıraktı. 4 eşi, 5 odalığı, 21 oğlu, 21 kızı, 10 torunu vardı. Bunlar hep beraber bir dilekçe imzalayarak sadarete, başbakanlığa gönderdiler ve ölen babalarının maaşının kendilerine pay edilmesini istediler. Bedirhan ailesinin ortak dilekçesi şudur: yüksek sadaret makamına. Cenab-ı Hak padişahımızın ömrünü ziyade buyursun. Babamız Bedirhan Paşa'nın ölümü 63 kişiden ibaret bulunan ailesi efradını elem ve keder içinde bıraktığı gibi geçim hususunda uğradığımız sıkıntının düşüncesi de hepimizi hayrete düşürmüştür. Geçenlerde Şam'da kira ile oturduğumuz ev bir kaza sonucu bütün mal ve eşyamızla birlikte yanmış. Bu felaket neticesinde elde ve avuçta bir şey kalmamasının ıstırabı felaketimizi sonsuzluğa götürmüştür. Malumu devletleri olduğu üzere rahmetli, devletin merhamet ve terbiyesine sığındığı zaman bütün mal ve gelirinden uzak ve mahrum kalmasına karşılık padişahımızın lütfu olarak kendisine 19 bin kuruş aylık bağlanmış, bu yüksek lütuf ile dirilmiş ve sevinmişti. Bugün padişahımızın merhamet ve iyiliklerinden başka bir dayanakları olmayan 63 aciz ve kimsesizin geçimleri ancak bu maaşa bağlı bulunduğundan, bunca zamandan beri sayesinde yaşadığımız padişahımızın atıfetlerine sığınarak ve zat-ı devletlerinin koruyuculuğuna müracaat ederek rahmetlinin maaşının tamamen ailemiz efradına taksimine yüksek müsaadelerinizin şayan buyurulması babında ve her hal ve emir ve ferman efendimizindir. İbit numara 17 sayfa 53-55. Bu dilekçenin altında hepsinin üzerinde bende eşittir köle kelimesi bulunan Bedirhan ailesinin bütün üyelerinin imzaları yer almaktadır. Şöyle ki oğulları Tahir, Muhlis, Mehmet Emin Ali, Osman Nuri, Ahmet Hulusi, Rıza Bahri, Ahmet Bedri, Mustafa Ali, Telli Hamit, Mehmet Necip, Yusuf Kamil, Hasan Nuri, Halil Rami, Miktat Mithat, Hüseyin Kenan, Mehmet Ali, Halil Cevdet, Ali Şamil, Sadullah, Zübeyir Avam, Abdurrahman ve Murat Remzi. Kızları Nefise, Nazlı, Fahriye, Adviye, Samiye, Seriye, Meryem, Halime, Leyla, Şefika, Zarife, Ayşe, Fatma, Zeliha, Zebercet, Azize, Emine, Rabia, Emine, Mariye, Rukiye, Asiye. Eşleri Gazale, Hezar, Fatma, Ruşen. Odalıkları Fatma, Gülnaz, Dellale, Ayşe. Torunları Mustafa Bey kızı Samiye, Hamit Bey kızı Hacer, Necip Bey kızı Sariye, Necip Bey oğlu Neşet Şükrü, Bahri Bey oğlu Nusret, Bedri Bey oğlu Hamdi, Mustafa Bey oğlu İbrahim, Hamit Bey oğlu Hamza, Necip Bey oğlu Abdülrezzak, Mustafa Bey kızı Saniye, Bahriye Bey kızı Esma Rukiye, Necip Bey kızı Sıdıka. Sevgen, Kürtler 12, numara 17, sayfa 55. Bedirhanoğlu 21 çocuktan 19'u Osmanlı Devleti'ne az çok sadık kaldı, toplumda yerlerini aldı. Bunlar Osmanlı Türk sivil ve askeri bürokrasisi içinde önemli görevlere geldi ve devlete olumlu hizmetlerde bulundular. İçlerinden 6 paşa çıktı: Rıza Bahri, Ahmet Bedri, Mustafa Ali, Mehmet Necip, Hüseyin Kenan ve Ali Şamil Paşa oldular. Bedirhan Bey'in 21 erkek çocuğundan ikisi ise İngiliz istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptılar ve Kürtçülüğe soyunarak devlete açıkça ihanet ettiler. Bunlardan biri Osmanlı Mahkeme Müfettişi Mehmet Emin Ali Bey 1851-1926, diğeri eski Malatya Mutasarrıfı Halil Rami Bey idi. Halil Rami Bey ağabeyi Mehmet Emin Ali Bey'in oğulları Kamuran ve Celadet Beyler ile birlikte İngiliz istihbaratından binbaşı Noel'in direktiflerine uyarak 1919 yılında Sivas Kongresi'ni basmaya ve Mustafa Kemal Paşa'yı ortadan kaldırmaya kalkıştılar. Halil Rami Bey 150'likler listesine girdi. Emin Ali Bey işgalci düşmanlarla işbirliği yapmış olan ve büyük zafer üzerine 1922 yıl sonlarında Türkiye'den firar edenler arasına karıştı, Mısır'a gitti ve 1926 yılında orada öldü. Onun 3 oğlu Kamuran, Celadet ve Süreyya Beyler de Türkiye'den firar ettiler. Yurt dışında hep yabancı devletlerin hizmetinde oldular ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlıklarını ömür boyu sürdürdüler. İlginç ve hazindir ki Bedirhan Bey'i asıl yıkanın Batı emperyalizmi olduğunu unutan Bedirhan ailesinin bu üyeleri hep aynı Batı emperyalizminin hizmetinde ve hep Türkiye'nin aleyhinde olmuşlardır. Bu kişiler Kürtçülük iddialarını ve Türk düşmanlığını 1870'lere kadar inatla sürdürmüşlerdir. 19. yüzyılın son çeyreğinden 1970'lere kadar nerede bir Kürtçülük kıpırdanışı görülmüşse hemen hepsinin içinde ya da arkasında bir iki Bedirhanoğlu vardı. Bu ailenin son üyelerinden biri olan Kamuran Ali Bedirhan 1960'larda Paris'te ben de tanıdım. Fransa'nın hizmetindeydi. Bir Fransız okulunda Kürtçe dersleri veriyor ve yeni yetme Kürtçülere akıl hocalığı ediyordu. Avrupa'da Kürtçülük güya ondan soruluyordu. Kitabın ileriki bölümlerinde yeri geldikçe Bedirhan oğullarına yine değinilecektir. 10. ayrımın sonu sayfa 105.